Ayrım 21. Din ve Siyaset, Rıza Zelyut, sayfa 205. Faiz yemenin ince yolları. Dinler genel anlamda toplumsal adaleti sağlamayı amaçladıklarından, yoksul kesimin sömürülmesinde bir araç olan faizi yasaklama yoluna gitmişlerdir. Faize karşı bilinçli karşı çıkış Aristoteles'te görülür. Dipnot Maxim Rodinson, İslamiyet ve Kapitalizm, çeviren Orhan Suda, sayfa 61. Yine Yahudi din kitabı Tevrat'ta, yani eski ahitte, faiz şiddetle eleştirilir. İslam dini de toplumu kemiren ve yoksulların sömürülmesinde araç olan faize karşıydı. Ama bu karşı olunan faiz alışveriş düzenini, ticareti kapsamıyordu. Kur'an'da faiz, riba olgusu Rum 39'da, Nisa 29-31'de, 160-161'de, Ali İmran 130'da ve Bakara 188-275-276-278-279'da anlatılır. Özellikle en son indirilen sure olan Bakara'daki bakış açısı İslam için temel kabul edilecek yaptırımları kapsar. Kur'an'da diğer surelerde ağır ağır yasağa yöneliş Bakara'yı da kesinleştirilmiştir. 275. ayet şöyle diyor: "Faiz yiyenler şeytan çarpmış kimselerin cinnet nöbetinden kalktığı gibi kalkarlar. Bu hal onların alım satım tıpkı faiz gibidir demeleri yüzündendir. Halbuki Allah alım satımı helal, faizi haram kılmıştır. Bundan sonra kim Rabbinden bir öğüt alır da faizden vazgeçerse, geçmişte olan kendisinindir ve artık onun işi Allah'a kalmıştır. Kim tekrar faize dönerse işte onlar cehennemliktir, orada devamlı kalırlar." Ticaret sermayesini doğal gören ama tefeci sermayeye karşı çıkan bu tavır, İslam dünyasında uygulamada pek başarılı olamamıştır. Faiz yemek yerine toplumsal dayanışma için zekat ve sadaka vermeyi öneren Kur'an hükümlerine Müslüman geçinen para babaları hiç uymamışlar, bu yasağı delmek için olmadık hileler icat etmişlerdir. Faiz yasağının dinsel görüntü altında delinmesine dair bazı örnekler şöyledir. Birinci örnek, bizzat İslam peygamberi yasağa esneklik kazandırmıştır. Altını altın, gümüşü gümüş, buğdayı buğday vesaireyle aynı cins ve miktarda ve peşin olmak şartıyla değiştirmeyi helal kılan, buna karşılık 1 kilogram buğday ile 1,5 kilogram buğdayın değişimini ya da 1 kilo altına karşılık 2 kilo altının mübadelesini veya eşit miktarlardaki malların veresiye takasını haram, yani yasak ilan eden ayet ve hadisler kesin şeriat kuralıdırlar. Mutlak ve tartışmasız biçimde kabul edilmelidirler. Ancak Muhammed gümüş ve altının piyasa kuralları içindeki eşitsiz değişiminden ya da 1 kilogramlık kırmızı buğday ile 2 kilogramlık mercimeğin tarafların istedikleri ve anlaştıkları biçimde değişiminden yanadır. Yine iyi hurma ile kötü hurmanın değişimi de yasaktır. Ancak bunlardan birisini istediğiniz fiyata satıp onun parasıyla ikincisini alırsanız ortada haram diye bir şey yoktur. İkinci örnek, bizzat yukarıdaki yorum ve ölçütler riba olabilmesi için ölçülebilirdik ve tartılabilirdik vasfı Hanefilerin şöyle bir şeriat hidesine başvurmalarına yol açtı. Yumurta, miktar, gramaj ve ölçü eni boyu hacmi ile değil sayı adet ile hesaplanır. Dolayısıyla İslam'da miktar ve ölçü konusunda getirilen riba yasağına girmiyor. O halde 10 yumurta 20'si ile değiştirilebilir. Üçüncü örnek, İslam'da beyül iğne diye adlandırılan ve tefeciliğin başka bir türü olan işleme bakalım. A, B'den 1000 TL borç ister. B, ödünç verme yerine 1000 TL'lik bir elbiseyi A'ya 1200 TL'ye, yani 200 TL fazlasına satar. A, 1200 TL'ye aldı bu elbiseyi C adlı birine pazarda 1000 TL'ye, yani 200 TL eksiğine satar. Böylece eline nakit 1000 TL geçer. Bu miktar başlangıçta borç isteyip de nakit alamadığı paradır. Üçlü işlem sonucunda alacaklı B'nin 200 TL'lik bir kârı olmuştur. Borçlu A'nın eline ise 1000 TL geçmiştir. Ancak B hala A'dan 1000 TL, gerçekte 1200 TL alacaklı durumdadır. Gerçekte borçlu A'nın eline geçen para 1000 TL değil 800 TL'dir. Çünkü 1200 TL'lik elbiseyi pazarda 1000 TL'den C'ye satmış, bunun 200 TL'sini götürüp alacaklı A'ya hemen vermiştir. Dolayısıyla borçlu A'nın fiili borcu 1000 TL değil, tamı tamına 1400 TL'dir. Özetle alacaklı B anında 1000 TL koyup 200 TL kar ederken, sadece 1000 TL borç isteyen A anında 400 hatta 600 TL'lik bir zararı yüklenmek durumunda kalmıştır. Bu günümüzdeki faizciliğin de çok ötesinde bir sömürü biçimidir. Genelde şeriat hidesi yoluyla kitabına uydurulan ticari muameleler buna göre yapılabilmiştir. Söz gelimi Hanefi fıkıhçılarından Ebu Yusuf, üstadı İmam Ebu Hanife'nin tersine bu beyül iğne faizciliğine taraftardı. Ebu Yusuf'un Abbasi devrinde Bağdat'ın en ünlü kadısı, yani şeriat hakimi olduğu da düşünülürse, o sıradaki ticari sermaye ile tefeci sermayenin günlük hayatta nasıl iç içe geçtiği ve tefeci tüccar sömürüsünün hangi boyutlara vardığı kolayca anlaşılabilir. O kadar ki kimine göre sahabe devrinden beri birçok müçtehidin, yani din yorumcusu alimin kabul ettiği bu usul, yol, yöntem, İmam Muhammed Şeybani gibi İslam alimlerinin şikayetlerine rağmen yürürlükte kalmıştır. Şeybani'ye göre beyül iğne faizcilerin uydurduğu bir satış şeklidir. Ancak olay kendisini aşmıştır ve yapabildiği bütün şey beyül iğneye kalben, yani içinden, yüreğinden razı olmamaktan ibarettir. Şemsüddin es-Serahsi de bu yöntemin kerih, yani yasak değil, ancak kerhen kabul edilen olduğunu söylemekle yetinir. Din alimlerinin vicdanlarını rahatlatan şey, buradaki adil olmayan alışverişin iki taraf arasında kalmayıp üçüncü tarafı kapsamasıdır. Dördüncü örnek, Selam senedi. Özellikle kırsal kesimde yapıla gelen ilkel ve geleneksel tefecilik türü olmasına rağmen İslam'da caizdir. Hazreti Muhammed Medine'ye gittiğinde, yani hicret ettiğinde, Selam senedi sözleşmesini yasaklamayıp ona ölçü ve müddet sınırlamasını getirmekle yetinmiştir. Selam senedi şuna dayanır. Diyelim ki mandıra sahibi kış mevsiminde köylülere para dağıtarak ilkbahar ve yaz aylarında sağılacak sütün kendisine şu kadar fiyatla, para verilen tarihteki piyasa üzerinden verilmesini ister. İslam'a göre malı satan elindeki peşin parayla başka ihtiyaçlarını görmüştür. Satın alan ise o ucuzluk döneminde malı önceden kapatıp gelecekteki kazancını güvence altına almıştır. İslam tarihindeki bu muamele biçimi öylesine sömürüye yol açmıştır ki, şeriat hilesi yoluyla bunu caiz gören dönemin din alimleri zaman zaman devlete başvurarak bu fiyat farkının, yani sömürünün önüne geçilmesini istemişlerdir. Beşinci örnek, beyül iğnenin başka biçimde somutlaşmasıdır. A, B adlı kişiye bir malı veresiye 100 liraya satıp anında onu peşin olarak 90 liraya geri almasıdır. Alışveriş sonucunda ilk satıcı A, ilk müşteri B'ye 90 lira nakit para vermiş olacak. Borcun vadesi dolduğunda gerçekte A, B'den 100 lira almış olacaktır. Görüldüğü gibi hile şuradan kaynaklanıyor. 90 lira nakit karşılığında vadesi geldiğinde 100 lira nakit istenemiyor. Çünkü bu riba, yani faizcilik, tefecilik olur. Ancak araya nakit para değil de vadeli satış yoluyla mal konulunca riba belası bertaraf edilmiş olunuyor. Altıncı örnek. Alacaklının 2 ay sonra ödenecek 100 bin lirasına karşılık bir dikiş makinası, aynı parayla değil, mal ya da başka para birimiyle veya 100 dolar alması işleminde de faiz tahakkuk etmez. Burada vadeli borç karşılığı alınan mal, dikiş makinesi, buzdolabı, TV ile aynı birimden olmayan paranın, dolar, mark vesaire, borç verilen asıl meblağa göre az ya da çok olması önemli değildir. Oysa ana para karşılığı alınan fazla, yani faiz, ya da eksik, iskonto, miktar İslamca yasaklanmıştır. Yedinci örnek, Darül İslam yani İslam diyarı dışındaki veya Darül Harp'te yani gayrimüslimlerin yönettiği ülkede yaşayan veya bir şekilde bulunan bir Müslüman gayrimüslimlerden faiz alarak yaşayabilir. Nitekim Türkiye'de Süleymancılar adıyla bilinen cemaat bu yöntemi Almanya ve Türkiye gibi ülkelerde uygulaya gelmektedir. Çünkü bu cemaatin nazarında her iki ülkede Darül Garp yani gavur diyarı sayılır. Benzer biçimde bir Müslüman Darül Harp'teki gayrimüslimlere domuz veya ölmüş hayvan eti, her ikisi de İslam'da yasak olan, satıp geçimini temin eder. Kumar oynayarak gelir sağlayabilir. 8. örnek. Vade farkıyla para verilip fazla meblağ almak riba kabul edilir. Oysa peşin fiyatı 100 lira olan bir malı 2 ay vadeli 115 liraya satmak İslam'da caizdir. İslamcı düşünürler arasında her ikisini de aynı şey sayan olmuştur. Çünkü bir malı 10 liraya alıp 11'e satmanın helal olduğu bir yerde nakit paranın 10'unun 11 liraya satılması helal olmalıdır diye mantık yürütenler hep çıkmıştır. Nakit vermedeki faizi reddedip vadeli mal verimindeki fiyat arttırımını onaylayanlar ise sermaye tefeciliği, muhtacın daha fazla sömürülmesi ve tefecinin çok kâr etmesi demektir. Oysa vadeli mal alışverişteki fiyat arttırımı ihtiyacını karşılamayı öngörüyor diyor. Yani fazlalık gibi gözüken şeyin meşru bir karşılığı varsa o zaman faizden söz edilemeyeceği fikrini ileri sürüyorlar. Onlara göre bedeller arasındaki dengeyi sağlayan üçüncü mekanizma piyasadır. Vadeli mal satımındaki fiyat arttırımı faiz sayılmayınca da meblağın hesaplanmasında esas alınan ölçüt, kriter önemli değildir. Oysa 100 gram altın verip vade sonunda 101 gram altın almak nakdi fazlalık olup faiz kapsamına girer. 9. örnek. Bir tüccar veya banka piyasadan peşin fiyatına yani görece ucuza aldığı malları vadeli ve daha pahalı olarak kişi ve kurumlara satabilir. Bunda riba olmaz. Aynı şekilde peşin para vererek önceden istenilen malı ucuza kapatır. Ancak malı daha sonra teslim olur. Her ikisi de ilkel tefecilik türleri olup günümüz İslamcı kişi kurum ve kuruluşlarının yani bankalar, şirketler sıkça başvurdukları allayıp pullayarak faizsiz bankacılık diye sundukları işlemlerin özüdür. 10. örnek. Şafii mezhebinin taam yani tat ve lezzet verme özelliği niteliği olmayan malları taam kıyas ederek karşılaştırılarak faiz kapsamı içine sokması. Yani yiyecek maddesi dışındaki malların diyelim ki lalenin satışında faiz aranmayabilir. 11. örnek. Günümüz İslami bankaları ve şirketleri de dahil tarihteki hemen bütün İslami mali ve ticari kuruluşlar yasaklanan ribayı gerçekleştirebilmek için genellikle bu işin günah, haram sayılmadığı diğer dinlerden yani Hristiyan, Musevi, Zerdüşt, puta tapar insanları aracı olarak kullanmışlardır. Ya ortak şirketler kurulmuş ya da İslami bankaların gavur şubeleri olmuş veya Darül Harp'te açılan bürolar aracılığıyla faizcilik yapılarak tefeci tüccar sermayesi işletilmiştir. Anlatılan nedenlerle İranlı İslam düşünürlerinden Doktor Ali Şeriati, şeriat hidesine Allah'ı aldatmak tanısını koyarak şunları yazar. Safevi din adamları öyle helali haram, haramı helal yaparlar ki dudağın uçuklar. Üstelik şer'i, yasal ve Kur'ani bir şekilde. Kur'an'da Allah'a düşmanlık olarak ilan edilen faiz yiyiciliğini güzel, basit ve zahmetsiz bir hale getirirler. Söz gelimi öncelikle kağıt paranın para yani madeni nakit olmadığını buyurmuşlardır. Öyleyse kağıt parayla alınan faiz helaldir. Ancak bu kağıt para madeni paraya dönüşürse o zaman faiz yasak olur. Çünkü Kur'an'daki ölçü kağıt para değil madeni paradır. O halde kağıt para, çek ve senetle faiz serbesttir. Faiz haram olduğuna göre şeytanın aklına gelmeyecek bir yol bu. Faiz vermek istediğin parayı bu defa faiz niyetiyle verme. Satış şartı koş. Nasıl? 100 bin tümeni borç olarak ver. Onun 20 bin tümen tutan kârını para olarak değil de tuz olarak al. İşte sana faiz. Şartlı satış İslam'da haram mı? Hayır. O halde faiz vermeyip de bunun yerine bir tutam bitkiyi 200 bin tümene sat. Oldu bu iş. Çünkü İslam şeriatı fiyatları denetleyen bir belediye değildir. Şeriatta sahtekarlık yapmak için başka onlarca yol icat edilmiştir. Şart satışı, sulh rehin, selef satışı, hibe-i muvavizi. Kısaca Safevi din adamı şer'i kılıf hazırlama uzmanıdır. Kafirliğin başına şeriat başlığı yani sarığı, külahı takandır. Dipnot Faik Bulut, Tarikat Sermayesinin Yükselişi, sayfa 63. Bütün bu kitabına uydurmalar, hile-i şer'iye aslında zenginlerin yoksulları sömürmek için yarattıkları yollardır. Fakat bu yollar feodal üretim ilişkileri sürecinde, geçim için üretim ve küçük boyutlu ticaret ekonomisinde yaratıldı. Günümüzde bu eski hileler yani dini ticaretin aracı yapma yolları gözden düştü. Çünkü bu tür hileler genişleyen ticaret ve sanayi sermayesinin ihtiyacına cevap veremiyordu. Bu nedenle Kur'an'daki yasağa karşın sanayi sermayesi ve büyük ticaret sermayesi açık açık para alım satımı yapan bankaları kurdular. Bankalar asla alım satım yani ticaret kurumları değildir. Buralarda paranın kendisi mal durumuna gelerek kuru paradan kuru para kazanılır. Bu yüzden de gerek Aristoteles'in, gerek Tevrat'ın, gerek Kur'an'ın oy birliğiyle yasakladıkları kurumlardır. Öte yandan gelişen toplumsal yapının ve maddi ihtiyaçların doğal sonucu olarak bankalar büyük bir güç olarak ortaya çıkmışlardır. Banka sermayesi kendisini İslam'a veya Tevrat'a uydurma çabası ve görüntüsü içinde değildir. Kapitalist düzenin bir aracı kurumu olarak bankalar büyük karlar elde etmekte ve bu yüzden de yatırımcıların en gözde hedefleri arasında yer almaktadırlar. Günümüzde dini siyasete alet eden kesimler nasıl toplumun hizmet, mal, para, otorite havuzundan bir parça kapmak istiyorsa, yine toplumun bu pay havuzundan bir parça kapmak isteyenler de bankalara karşı İslami bankacılık adı altında faizsiz olduğu iddialarıyla bazı bankalar kurdular. İslami ekonomi modeli diye sunulan bu bankacılık sistemi Türkiye'ye 1980'den sonra sokuldu. 1983'te Turgut Özal başbakan olur olmaz bir dizi kararname çıkarttı. Bu kararnamelere göre Türkiye'de Albaraka Türk ve Faysal Finans adlı para alım satımı yapılan şirketler kuruldu. Bunlar görünüşte müşterilerine faiz vermiyorlardı ama topladıkları paraları faize yatırmaktan başka bir çalışma alanları da yoktu. Öte yandan Albaraka Türk İslam ülkelerine şeriatı yaymak isteyen rabıtanın denetiminde bir yıkıcı eylemler örgütü gibi çalışıyordu. Faysal Finans ise Suudi Arabistan Prensi Faysal bin Abdülaziz'in ülkesinden çaldığı paraları dünyaya aktarma kuruluşuydu. Bu kuruluş hem Müslüman görüntüsüyle Türkiye gibi laik ülkelere sızarak şeriatçılara para yağdırıyor, hem de ülkesini soymak konusunda aracı oluyordu. Bu şeriatçı finans kuruluşlarını Türkiye'ye sokan, onlara kolaylık yaratan Turgut Özal, son 100 yılın dini siyasete ve ticarete alet eden önemli kişilerinden birisi olarak sivriliyordu. Geleneksel sanayi ve ticaret sermayesinin yarınına dini sloganları kullanan yeni bir kesim daha ekleniyordu. Bu kesimi yaratan Turgut Özal bir eliyle Suudi Arabistan'ı tutarken diğer eliyle de Birleşik Amerika'yı tutuyor, böylece Suudi sermayesini Türkiye üzerinden bir başka yolla emperyalizme bağlıyordu. Türkiye'de hakiki Müslüman, saf Müslüman görüntüleriyle ortaya çıkan sünni nitelikli tarikatlar, gerek Nakşibendiler, gerekse Nurcular, asıl amaçlarının paraya ulaşmak olduğunu siyasi tarih içindeki ittifaklarıyla açığa vurmuşlardır. 1960'lardan sonra AP ile işbirliği yapan bu tarikatlar, 1980'den sonra da Anavatan Partisi ile ittifaka girdiler. Bu arada geleneksel küçük tüccar ve küçük sanayici tarafından desteklenen Refah Partisi görmezden gelindi. Çünkü orası hala egemen kesim tarafından alt katmanların geriye evrilmesinde bir araç olarak kullanılma sürecindeydi. Bu yüzden RP yerine hazinenin başında oturan ANAP tercih edilmeliydi. Amerikancı Kanada 12 Eylül darbesi sürecinde hizmet eden Turgut Özal, küresel sömürücü sermayeye kapıları daha kolay açacağı için Erbakan'ın yerine tercih edildi. Kürtlerden en koyu tarikatçısına kadar herkesi ABD güdümünde bir politikaya çekme yolunda oldukça başarılı olan Turgut Özal, dini ticarette kullanmanın en belirgin örneği olarak derin iz bıraktı. 21. ayrımın sonu, sayfa 211.